Ayrım 21.
2. Yapılmaması gereken zararlı işlemler. A. Çevrede koşuşturup rüzgar yapıcı hareketlerden sakınınız. Bu yangını körüklemek olur. B. Yanıklı alana kesinlikle domates salçası, diş macunu, hamur vesaire gibi maddeler sürmeyiniz. Çünkü bunlar bir süre sonra kurudukları zaman yanıklı bölgeyi gererek zaten çok ağrılı olan yanığı dayanılmaz bir ızdırap kaynağı haline dönüştürürler. Ayrıca yanıklı bölgenin mikroplarla bulaşarak iltihaplanmasına yardımcı olurlar. C. Doktorun yardımı olmadan patlamamış birkaç kabarcığı tedavi etmek zorunda kalırsanız bunları iğneyle delmeye veya açmaya kalkışmayınız. Eğer olduğu gibi bırakırsanız mikrop alma ihtimali çok azalır. Kabarcığın içinde cerrah toplanması ve etrafının kızarmasıyla mikrop kaptığı anlaşılırsa şüphesiz doktorunuza danışmalısınız. D. Tendür diyot veya buna benzer antiseptikler yanık derecesi ne olursa olsun hiçbir zaman kullanılmamalıdır. E. Ufak da olsa yanığı kendi kendinize veya komşu önerileriyle tedavi etmeyiniz. Çünkü başlangıçta ufak ve yüzeysel görünen yanıklar, enfeksiyon yüzünden derinleşip büyürler ve iyileşme süreci uzadıkça yanıklı bölgenin sorunları da büyür. Güneş yanığına gelince, en iyisi buna neden olmamaktır. Yazın sahilde alıştırılmamış çocuklar yarım saat güneşte bırakılırsa yanık olmasına yeter. Plajda derinin yeterince yanıp yanmadığını anlamak mümkün değildir. Güneşten yanan yerler ancak saatlerce sonra belli olur. Deniz kıyısındaki birkaç gün gerek denizde ve gerekse denize girildiği anlar dışında çocuğu 5-10 dakikadan fazla güneşte tutmamak ve ondan sonra da tedricen bu süreyi uzatmak gereklidir. Güneş yanığını hafifletmek için özel yağlı krem veya vazelin sürebilirsiniz. Oldukça şiddetli bir güneş yanığı titreme, ateş ve halsizlik yapabilir. Bu durumda doktora danışmalısınız. Çünkü güneş yanığı çocuklarda önemli olabilir. İyileşinceye dek güneş yanığı olan yerleri güneşten korumak gerekir. 261. Yaralar ve kanama. Yaralarda alınacak önlem yaranın cinsine göre başka başkadır. Küçük yarayı bol suda iyice yıkadıktan, üzerine tendir diyot sürdükten sonra sarmak çok zaman yeterlidir. Tendir diyot şişesinin ağzı daima sıkıca kapalı kalmalıdır. Çünkü eğer sıkıca kapatılmazsa içindeki alkol uçar ve geriye daha yoğun bir eriyik kalır ki bu da deriyi çok zedeler. Eski tendir diyotun uçtuğunu fark ederseniz yeni bir şişe alınız. Derin yaraları, örneğin çivi gibi sivri bir şeyin yaptığı yarayı çok daha önemli kabul etmek gerekir. Çünkü burada derinlere giden mikropları temizlemek daha güçtür. Bu durumda doktora veya hastaneye başvurmak gerekir. Gerektiğinde doktor yarayı temizlemek için genişletmek zorunda kalabilir. Aynı zamanda tetanoz ihtimalini düşünerek bu hastalığa karşı aşılanmamış çocuklarda tetanoz serumunu yapar. Çocuk önceden tetanoza karşı konu 104 aşılanmışsa bu seruma gerek kalmaz. Yeniden tek bir tetanoz aşısıyla eski aşıları tazelemek yeterlidir. Aşı yapılalı bir yıldan fazla zaman geçmişse buna da gerek kalmaz. Doktora gidinceye kadar yara alanı bol suda yıkanmalı, tendir diyot sürüdükten sonra sarmalıdır. Hayvanlar tarafından ısırılma sonucu görülen yaralarda derhal doktorla temasa geçiniz. Burada önemli olan hayvanın kuduz olup olmadığını dikkatli izlemektir. Herhangi bir şüphe halinde kuduz aşısı ihmal edilmemelidir. Konu 254. Ayrıca ısırmalarda tetanoz aşısının da yapılması gerekli görülmektedir. Geniş yaraların tedavisi hiç şüphesiz doktor veya hastane işidir. Bir yarada en korkulacak tehlike büyük ölçüde kan kaybıdır. Yaraların pek çoğu birkaç dakika kanar. Bu oradaki mikropları yıkayıp akıttığı için yararlıdır. Sadece bol ve uzun süren kanamalar tedaviyi gerektirir. Kanayan bölge yükseltilirse kanama daha çabuk durur. Çocuğu yatırıp kanayan tarafın altına bir iki yastık koyunuz. Eğer yara kanamaya devam ederse kan duruncaya kadar steril bir gaz beziyle basınç yapınız ve yarayı temizleyip sarınız. Kanaması durdurulamayan bir yarayı sararken üst üste bir gaz bezi koyarak kalın küçük bir yastık yapınız. Ondan sonra bunu sargı beziyle yara üzerine koyarsanız bu gaz bezi yastığı kesik üzerine basınç yaparak tekrar kanama ihtimalini azaltır. Yara çok fazla kanıyorsa gaz bezi veya sargı aramaya bakmadan derhal bastırıp başka birisinin bunları getirmesini bekleyiniz. Mümkünse o tarafı yükseltiniz. Ne olursa olsun elinizde bulunan en temiz bezden gaz bezi, temiz bir mendil veya sizin ve çocuğun üzerindeki en temiz elbiselerden bir tampon yapınız. Bununla kanamaya duruncaya veya yardım erişinceye kadar basınç yapınız. İlk koyduğunuz tamponu kaldırmayınız. Eğer tamamıyla ıslanırsa üzerine yenisini ekleyiniz. Kanama azalmışsa ve elinizde sargılar varsa sıkı bir sargı yapınız. Birçok gaz bezinden veya en temiz bir bezden toplanarak yapılan tampon, üzerine sargı bezi sarıldığı zaman yarayı bastıracak kadar kalın olmalıdır. Parmak için küçük bir tampon yeterlidir. Fakat karın ve kalçalardaki yaralar için daha büyük olmalıdır. Eğer basınçlı sargı kanamayı durdurmazsa yara üzerine doğrudan doğruya elinizle bastırınız. Çok fazla kanayan bir yarayı herhangi bir bezle bastıracak durumda değilseniz yaranın iki kenarını birbirine doğru ve hatta yaranın üzerine elinizle bastırınız. Şiddetli kanamaların bile büyük bir kısmı doğrudan doğruya yapılan basınçla durdurulabilir. Çocuklarda kan kaybının bir nedeni de burun kanamasıdır. Burun kanamasına karşı birçok basit önlemler vardır. Çocuğu birkaç dakika sakin oturtmak çoğu kez yeterlidir. Fazla kan yutmasını önlemek için başını öne doğru eğerek oturtunuz. Eğer yatıyorsa başını burnu hafifçe aşağı doğru eğik olacak şekilde bir tarafa çeviriniz. Sümkürmesine veya mendille burnunu karıştırmasına izin vermeyiniz. Kanın akmasını önlemek için mendil burun deliğine sokulabilir fakat burnu kurcalama kanamanın sürmesine neden olur. Bu önlemlere rağmen burun kanaması devam ederse doktorla temasa geçiniz. Dokuları büzen burun damlalarından varsa bir parça pamuğu bununla ıslatıp burun deliğinin ön kısmına sokunuz. Burun kanamaları genellikle burnun ön kısmında meydana gelir. Bazen şiddetli bir kanamayı burnun aşağı kısmına parmakla dışarıdan 5 dakika basınç yaparak durdurabilirsiniz. Burun kanamaları en sık sümkürme, nezle ve diğer hastalıklardan ileri gelir. Belli bir neden olmadığı halde çocukta burun kanamaları tekrarlıyorsa doktor tarafından muayene edilerek bazen burun kanaması yapan genel hastalıklardan birisi olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer hiçbir bünye hastalığı bulunmazsa doktor sık sık zedelenen damarı yakmak isteyebilir. 262. Elektrik çarpması. Elektrik prizlerini tellerini karıştırmak istediklerinden çocuklarda elektrik çarpmasına ara sıra rastlanır. Kuvvetli cereyan kalbi durdurarak ani ölüm yapabilir. Çoğu zaman elektrik çarpması sonucu yanıklar olur. Yanıkların derecesi çeşitlidir. Bazen kömür haline gelenleri olduğu gibi bazen de yüzeysel bir yaradan başka bir şey görülmez. Elektrik teline yapışan çocuğu derhal cereyandan ayırmak gerekir. Cereyanı derhal kesmek mümkünse bu yapılır. Aksi takdirde çocuğun üzerine bir çarşaf, bez veya elbise atarak elektrik cereyanından uzaklaştırmalıdır. Hiçbir zaman elektriklenmiş çocuğun elinden veya ayaklarından tutmayınız. Yoksa cereyan size de geçer ve çocuğa bir yararı da olmaz. Çocuğu elektrikten ayırdıktan sonra derhal rahat ve sakin bir yere yatırmalı, kalp durmuşsa kalp üzerine masajlar ve suni solunum uygulamalıdır. Yanıklara da yanık tedavisi yapılır fakat bu iş mutlaka bir doktorun gözetiminde olmalıdır. 263. Burkulmalar ve çıkıklar. Eğer çocuğunuz ayak bileğini incitirse kendisini yatırınız ve ayağını biraz yüksek tutarak ağrının dinmesini sağlayınız. Şayet şişlik varsa doktora danışmak zorundasınız. Çünkü bir kemiğin kırılmış veya çatlamış olması mümkündür. Diz burkulmaları daima doktor tarafından görülmeli ve tedavi edilmelidir. Diz kapağı zedelenmeleri ihmal edilirse yıllarca zahmet verebilir. Çocuk bileği üstüne düşmüşse ve hem hareket halinde hem de sakin dururken ağrı varsa şişlik ve erilik olmasa bile kırıktan şüphelenmelisiniz. Özetle ağrımaya devam eden veya şişen bir burkulmanın muayene edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu sadece kırılma ihtimali nedeniyle değil, aynı zamanda burkulmalar uygun bir şekilde bağlandıklarında çok daha rahat edilmesindendir. Birçok burkulmalar ve ufak kırıklar birkaç saat uyuşuk kaldıktan sonra gittikçe artan ağrılar başlayabilir. Bir kemiğin yatağından oynayarak yer değiştirmesine çıkık denir. Kemik bulunduğu yerden bir kaza sonucu çıkabilir. Çarpıklık ve kemiğin vazifesini yapmamasıyla bir çıkıktan şüphelenmek ve derhal doktor veya hastaneye başvurmak gerekir. Çocuklarda doğuştan çıkıklar da görülür. En sık rastlanan kalça çıkığıdır. İlk zamanlar farkına varılmayabilir fakat çocuk yürümeye başlayınca dikkati çeker. Şüpheli vakalarda röntgen muayenesiyle teşhis konur. Doğuştan bir çıkık ne kadar erken yerine konursa o kadar iyidir. Çocuk büyüdükten sonra kemik yuvasına uymayacağı için çıkığı düzeltmek güçleşir. 264. Kırıklar. Erişkinlerin kemikleri kolay kırıldığı halde çocukların kemikleri daha yumuşak olduğundan çoğu kez eğrilir ve çatlar. Çocukta ağrılı bir kırık olduğu zaman bunun tanınması kolaydır fakat bazı kırıklar vardır ki belli bir şekil bozukluğu göstermezler. Kırılan bir eklemle burkulan bir eklemi ancak doktor ayırabilir ve çoğu kez kesin tanı için röntgen muayenesi gerekebilir. Bilek kırıldığı halde çarpıklık olmayabilir. Bel kemiğinde ufak bir çatlaklık olursa dışarıdan hiçbir şey görünmez. Fakat çocuk vücudunu öne doğru eğdiği, sıçradığı ve koştuğu zaman ağrıdan yakınabilir. Şüpheli bir kırığın yeniden zedelenmesini önlemek için kırık olan yeri hareket ettirmemek gerekir. Eğer çocuk rahat bir yerde ise ve hemen doktor getirmeniz mümkünse çocuğu olduğu yerde bekletiniz. Taşıma zorunluluğu varsa önce atel görevini yapacak herhangi bir şey hazırlayınız. Atelin bir işe yaraması için kırılan tarafı içine alacak kadar büyük olması gerekir. Ayak bileği kırıldığında dize kadar, bacağın aşağı kısmındaki kırıklarda kalçaya kadar ve üst bacak kırıkları için ayaktan koltuk altına kadar uzanan geniş bir atele ihtiyaç vardır. Bilek kırığında atel parmak uçlarından dirseğe, kolun alt ve üst kısımlarındaki kırıklarda parmak ucundan koltuk altına kadar gelmelidir. Geçici bir atel yapmak için karton kullanılabilir. Küçük bir çocuk için bir kartonu katlayarak kısa bir atel yapılabilir. Atel uygulayacağınız zaman kırık olan tarafı son derece dikkatle kaldırınız. Kırık olan yeri oynatmamaya çalışınız. Kırığın her iki ucuna yakın iki bağ, atelin uçlarına da birer bağ bağlamalıdır. Sırttaki kırıklarda çocuğu olduğu yerde bırakmak önemlidir. Taşımak gerekiyorsa sedye veya bir kapı kullanınız. Yerinden kaldırırken sırtını düz veya öne doğru yay yapacak şekilde tutunuz. Sırtını hiçbir zaman kamburlaştırmayınız. Boyun kırıklarında boyun dik tutulmalı veya mutlaka kıvrılacaksa arkaya bakan bir yay yapmalıdır. Yani baş öne doğru eğilmemelidir. Köprücük kemiği kırıldığında büyük bir üç köşe parçadan yapılan ve boynun arkasına bağlanan askı ile ön kolu göğüse çaprazlayacak şekilde asınız. Büyük bir kaza geçirmiş çocuğu bir süre soğuk yerde bekletmek zorunluluğu varsa üzerine battaniye veya başka şeyler örterek sıcak tutmaya çalışınız. Kırık tedavisinde önemli olan kırılan yerleri ucuca getirip birbirine kaynamasını sağlamaktır. Bunu ancak bir doktor yapabilir. Kırıkçı ve çıkıkçı elinde bu iş sakat kalmaya veya çarpık durumda kaynama sonucu o taraf eskisi gibi görev yapmamaya mahkumdur. 265. Kafa zedelenmeleri. Bebek kendi kendine dönmeye başladıktan sonra yatakta yuvarlanarak kafası üzerine düşebilir. Bebek başı üzerine düştükten sonra 15 dakika içinde rengi düzelir ve kusmazsa beyninin zedelenmiş olması ihtimali çok azdır ve herhangi bir tedaviye gerek yoktur. Düşmeden sonra kısa bir zamanda çocuğun kafasında meydana gelen şişlik eğer başka belirti yoksa başlı başına önemli bir şey ifade etmeyebilir. Zira deri altındaki damarlardan birisinin yırtılmasından ileri gelmiş olabilir ve şiş yavaş yavaş iner. Baş üzerine düşme daha şiddetli olduğu zaman çocuk kusar, iştahını kaybeder, solukluk saatlerce sürer, baş ağrısı, uyuklama belirtileri gösterir. Eğer çocukta bu belirtilerden herhangi birisi varsa doktorunuzla derhal görüşünüz. Doktor çocuğu muayene edecek ve kafanın röntgen filminin çekilmesini isteyecektir. Kafası üzerine düşen çocuğu 2-3 gün sakin tutmalı ve her yeni bir belirti doktora bildirilmelidir. Düşmeyi izleyen ilk gece çocuk bir defa uyandırılarak bilinç kaybı olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer çocuk düştükten hemen veya bir süre sonra bilincini kaybederse şüphesiz derhal doktor tarafından muayene edilmelidir. Bilinçsizlik olmamasına rağmen çocuk baş ağrısı veya görme bozukluğundan yakınırsa veya sonradan kusarsa, solunumu yavaşlarsa veya nabız sayısı artarsa doktora veya hastaneye başvurmak gerekir. 266. Boğulmak. Boğulmak, nefes alamayarak ölmek veya ölüm tehlikesine maruz kalmak demektir. Suda veya nefes borusuna bir şey kaçmak gibi boğulmanın çeşitli nedenleri vardır. Suda boğulan çocuk derhal başı aşağı doğru gelecek şekilde hafifçe eğri yatırılırsa su hava borularından daha kolaylıkla akar. Eğer hava soğuksa çocuğun üstüne bir battaniye veya palto örtünüz. Nefes alamayan çocuğa suni solunum yaptırmak gerekir. Eğer hasta kendi kendine nefes alıyorsa hiçbir zaman suni solunum yaptırmayınız. Suda boğulmada olduğu gibi tozdan, dumandan boğulmak, kömür çarpması, hava gazı zehirlenmesi hallerinde de solunum durabilir. Böyle bir kazazedeye derhal suni solunum yaptırmak ve eğer gerekiyorsa kendi kendine nefes alıncaya veya doktor gelinceye kadar saatlerce buna devam etmek zorunludur. Suni solunum yapmak için hastayı düz olarak yüzü koyun yatırıp başını bir tarafa çeviriniz. Eğer yüzü sağa döndürülürse sağ kolu başından yukarı doğru uzanmalı ve sol eli yüzünün altına gelmelidir. Boyun çevresindeki sıkı elbiseler gevşetilmelidir. Bu durumda yatan çocuk büyükse bacakları üzerine diz çöktürünüz. Parmaklarınız alt kaburganın üstüne gelecek şekilde ellerinizi göğsünün alt tarafına koyunuz ve hafif bir basınçla öne arkaya doğru eğilerek solunum hareketleri yaptırınız. Öne eğilirken 1-2-3 diye sayınız, kalkarken 4-5 deyiniz ve bundan sonra kısa bir ara veriniz. Bu hareketleri dakikada 16-20 defa tekrarlayınız. Bu solunum hareketlerini yaparken kol hareketleri yaptırmak da yararlıdır. Bunun için bir yardımcı hastanın başının ucuna geçer ve hastanın iki kolunu tutup başına paralel olarak tamamen yukarı kaldırır. Sonra tekrar aşağıya indirip göğsü bununla basınç yapar. Bu durumda yüzün altına ufak bir yastık koymak gerekir. Çocuk yemek yerken öksürür veya nefes alırsa nefes borusuna bir şey kaçabilir. Bu durumda başını aşağıya doğru indiriniz ve sırtına kuvvetlice vurunuz. Eğer boğulma hali devam eder ve morarma başlarsa çocuğu derhal en yakın bir hastaneye götürünüz. Balık kılçığı gibi boğaza saplanan sert bir şey çok rahatsızlık vermesine rağmen nefes borusunu tıkayan şeyler kadar tehlikeli değildir. Fakat mümkün olduğu kadar çabuk doktora erişmelisiniz. Doktor boğazı muayene ederken birçok defalar bir şeyler bulmadığı halde çocuk orada olduğunu söyler. Bu durumda kılçık belki de yutulmuştur fakat çocuk henüz oradaki sıyrılmayı duymaktadır. 267. Yabancı cisimler. Bebekler ve küçük çocuklar düğme, fındık, madeni para, iğne gibi akla ne gelirse yutarlar. Bunlardan çoğu açık çengelli iğne, kırık cam parçaları bile mide ve bağırsaklardan kolaylıkla geçebilir. En tehlikelisi dikiş iğnesi ve toplu iğnelerdir. Çocuğunuz herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorsa, düğme, para, erik çekirdeği gibi sivri olmayan şeyleri yuttuğu zaman merak etmeye ve bunları dışarı atmak için uğraşmaya gerek yoktur. Sadece bunların atıldığından emin olmak için birkaç gün kakasına bakınız. Şüphesiz bulantı, karın ağrısı olur, yuttuğu şey boğazına takılır ve ağrı yaparsa veya açık çengel iğne ve dikiş iğnesi gibi batıcı şeyler yutarsa derhal doktora danışmalısınız. Bir şey yutan çocuğa hiçbir zaman müsil vermeyiniz. Yararı olmadığı gibi zararı da olabilir. Göze kaçan yabancı cisimlere başka yerde değindik. Konu 227. Yabancı cisimler burun ve kulağa da kaçabilir. Küçük çocuklar nohut, boncuk, kağıt parçaları gibi şeyleri sık sık burun ve kulaklarına sokarlar. Önemli olan yabancı cismi çıkarmaya çalışırken daha geriye itmekten sakınmaktır. Çok derinde olmayan yumuşak bir şeyi pensle yakalayabilirsiniz. Burundaki yabancı cisimleri çıkarmak için çocuğu sümkürtünüz. Eğer çocuk çok küçükse bunu denemeyiniz çünkü sümkürmesi söylendiği zaman koklama hareketi yapar. Çok geçmeden yabancı cismi aksırarak da çıkarabilir. Eğer çıkmazsa bir doktora veya hastaneye götürünüz. Burunda günlerce kalan yabancı cisimler çoğunlukla fena kokulu ve kanlı bir akıntıya neden olur. Burun deliğinin bir tanesinden gelen böyle bir akıntı size daima bu ihtimali düşündürmelidir. 268. Böcek sokması. Çocuklar böcek sokmasına karşı değişik tepkiler gösterirler. Kimi çocukta arı sokması sonucu bütün vücut şişer, kusma, ateş görülür, başkalarında ise bölgesel bir sızıdan başka bir şey olmaz. Sıcak memleketlerde bulunan akreplerin bir kısmı çok zehirlidir ve soktukları çocuklar kısa zamanda ölebilirler. Halk arasında çok tehlikeli olarak kabul edilen yılanlar daha çok güney ve doğu illerimizde yazın sıcak günlerinde görülür. Her yılan mutlaka zehirli değildir. Yılanlar eğri dişleriyle soktukları zaman dişlerinin dibinde bulunan keseden akıttıkları zehir kana karışır. Arı ve benzeri böceklerin sokması halinde iğneyi derhal çıkardıktan sonra yaraya birkaç damla sulu amonyak eriği damlatmak yeterlidir. Akrep veya yılan sokunca ilk yapılacak iş zehrin kana karışmasına engel olmaktır. Onun için yara kol ve bacak gibi yerlerde ise hemen üst taraftan kuvvetli bir sargı veya kalın bir iple boğmak suretiyle zehrin kana karışması bir ölçüde önlenmiş olur. Aynı zamanda ısırık yerini temiz bir iğneyle birkaç yerden deldikten sonra vantuz uygulayarak zehrin dışarıya akmasını sağlamalı ve yaraya sulu amonyaklı ve permanganatlı eriyikler uygulamalıdır. Gerek akrep ve gerekse yılan zehirlerine karşı serumlar vardır ve zamanında uygulanırsa iyi sonuç alınabilir. 269. Zehirlenmeler. Zehirli olması ihtimalini düşündüğünüz bir şeyi çocuğunuz almışsa onu hemen kusturmaya çalışınız ve ondan sonra derhal hastaneye götürünüz. Kusmayı sağlamak için en kolay yol daima başarılı olmamakla birlikte parmağınızı çocuğun boğazına sokmaktır. Parmağınızı üst damak boyunca sokunuz ve sonra boğazının arka duvarından aşağı doğru indiriniz ve tamamıyla kusuncaya kadar arada bir hareket ettirerek birkaç saniye tutmaktan korkmayınız. Kusmayı sağlamak için bazen bu yetmeyebilir. Yemek yedikten sonra bir süre geçmişse bir bardak süt veya su verirseniz daha kolaylıkla kusar. Kustuktan sonra tekrar bir şey içiriniz ve yine kusturunuz. Büyük çocuklarda içine bir çay kaşığı hardal, tuz veyahut da köpük yapacak kadar az sabun eklenmiş bir bardak su vererek kusmasını sağlayabilirsiniz. Çocuk bir defa kustuktan sonra aynı şeyi tekrarlayarak ikinci defa kusturunuz ve ondan sonra da uygun bir antidot yani panzehir verip tekrar kusturunuz. Bazı zehirlenmelerde kusturmak sakıncalıdır. Örneğin gaz yağı, benzin, çamaşır suyu veya kuvvetli asitleri içeren çocuklar kusturulmamalıdır. Birçok zehirler ve zehirli ilaçlar için özel antidotlar vardır. Fakat bunlar genellikle evde bulunmaz. Bulunsa bile telaşlı anne ne gibi bir antidotun yararlı olacağını hatırlayamaz. Bu durumda çocuğa yumurta akı, süt veya koyu çay vermek çok zaman iyi gelir. Çocuklarda en tehlikeli zehirler morfin, afyon gibi uyuşturucu maddelerdir. Bunlarla zehirlenen çocuğu derhal kusurduktan sonra bol kahve içirmek, çocuğun uyumasına meydan vermemek ve uyursa zorla uyandırarak dolaştırmak gerekir. Çünkü uyanık olan çocukta nefes alma devam edecek fakat çocuk uyurken solunum durabilecektir. Çocukların zehirlenmesine neden olan maddelerden önemli olanların alfabeye göre sıralanmış bir listesini veriyoruz. Aslında yararlı ilaçlar fazla alındıklarında zehirli olduklarından bu listede yer almışlardır. Afyon, morfine bakınız, alkol, sersemlik, baş ağrısı, kusma, sarhoşluk, baygınlık yapar. Tedavi, kusturmak ve kahve içirmekledir. Amonyak, az miktarda da tehlikelidir. Kusma, ishal gibi sindirim sistemi bozuklukları, bol soğuk ter, baygınlık yapar. Nabız süratli ve zayıftır. Tedavi, bir bardak zeytinyağı ile birlikte limon suyu şekerli dolabilir veya 3 kat suyla sulandırılmış sirke içirilmelidir. Mideye tüp sokulmamalıdır. Arsenik, çok tehlikelidir. Alındıktan 15-45 dakika sonra zehirlenme belirtileri başlar. Bol kusma, ishal, susuzluk, boğazda tıkanma hissi, morarma ve baygınlık vardır. Arsenik böbreğe de dokunur. Tedavi, kusturmak, mideyi sodyum bikarbonat, bir bardak suya bir çay kaşığı eriği ile yıkamak ve süt içirmektedir. Asit borik. 1 yaşındaki çocuk için yarım çay kaşığı, 10 yaşında bir çocuk için 2 çay kaşığı toz asit borik tehlikelidir. Karın ağrısı, kusma, ishal, morarma ve baygınlık yapar. Tedavi, çocuk sıcak tutulmalı, kusturulmalı ve sodyum bikarbonat eriği yarım bardak suda bir çay kaşığı içirilmelidir. Asit fenik. 1 çay kaşığı yoğun eriyik bile 1 yaşındaki çocuk için çok tehlikelidir. Ağız ve dudakta yanma, bulantı, kusma, karın ağrısı, soğuk ter, baygınlık yapar. İdrar azalır ve rengi esmerleşir. Tedavi. Sabun köpüğüyle kusturulduktan sonra sulu rakı, ondan sonra da süt ve yumurta akı içirmek tedaviye yardım eder. Vücut sıcak tutulmalı ve dolaşım zayıflığına karşı koramin, kafein şırınga edilmelidir. Asit karbonik. Asit feniğe bakınız. Asit klorhidrik. Yoğun eriyikleri tehlikelidir. Kusma, kusmuk kahverenklidir. İshal, karın ağrısı, soğuk ter görülür, nabız zayıflar. Tedavi, yarım bardak suda bir çay kaşığı sodyum bikarbonat vererek kusturmak ve bunu tekrarlamak gerekir. Asit nitrik. Asit klorhidrik gibidir. Asit sülfürik, asit klorhidrik gibidir. Aspirin, genellikle 1 yaşında bir çocukta 1-2 tablet aspirin veya hatta 2-3 tablet aspirin yutmakla bir şey olmaz. Zehirlenme halinde baş dönmesi, kusma ve karın ağrısı olur. Tedavi, kusturmalı, sodyum bikarbonat ve bol su içirmelidir. Atropin veya belladonna, çok zehirlidir. Yatıştırıcı veya öksürük şuruplarında bulunabilir. Ağız kuruluğu, susuzluk, yutma zorluğu, sersemlik ve hızlı solunum olur. Deri kızarmış, vücut ısısı yükselmiştir, göz bebekleri büyümüştür. Tedavi, mide boşaltılır, 1 bardak suya 2 çay kaşığı hayvani kömür, karbon animal karıştırılarak içirilir. Mide 1/1000 potasyum permanganat eriği ile yıkanır. Sinirlerin uyarılması için kafein, havale olunca da diazem verilir. Ayakkabı boyası. Bazı ayakkabı boyaları, özellikle siyah boyalarda zehirli maddeler bulunduğundan bunu yalayan çocuklar kusturulmalıdır. Bakla zehirlenmesi, favizm. Bazı çocuklarda bakla yedikten sonra veya bakla tozlarının teneffüs edilmesiyle zehirlenme belirtileri görülebilir. Bu belirtilerin başında solukluk ve sarılık gelir. Yapılan incelemeler sonucunda böyle çocukların al yuvarlarında glikoz 6, pospeit, dehidrogenase adı verilen bir enzim eksik olduğu anlaşılmıştır. Bu gibi durumlarda en kısa zamanda doktorunuza başvurmanız gerekir. Barbituratlar. Luminal ve birçok başka uyku ilaçları bu gruba girer. Büyükler için yazılmış ilaçtan birkaç tablet alan 2 yaşında bir çocukta zehirlenme belirtileri başlar. Baş dönmesi, deride morarma ve soğuk ter, akciğerde ödem, su toplanması ve baygınlık hali vardır. Tedavi, üstü örtülerek sıcak su şişeleriyle çocuk sıcak tutulur ve kusturulur. Damardan devamlı mayi tedavisi uygulanır ve gereken ilaçlar verilir. Belladonna, atropine bakınız.